Ayrım 7. 14. bölüm. Marcel dönüş yolu boyunca bana Milan Kuriç'i anlattı. "Değişik bir adamdır," dedi. "Yalnız bir çingene. Tam olarak nereden geldiğini kimse bilmiyor. Kusursuz bir Fransızca konuşur. Tıp eğitimini Paris'te yaptığı söylenir. Balkanlarda görülmesi 70'li yılların işidir. O dönemden bu yana Kuriç Bulgaristan'ı, Yugoslavya'yı, Romanya'yı, Arnavutluğu karış karış dolaşır. İnsanlara bedava bakar. Elindeki imkanlarla Romları tedavi eder. Çağdaş tıpla çingenelerin doğa bilgilerini harmanlar. Ciddi kanamaları olan bir sürü kadının hayatını kurtardı. Kadınlar Macaristan'da ya da Çekoslovakya'da kısırlaştırılmış. Buna rağmen Kuriç gizli kürtaj yapmakla suçlandı. Galiba iki seferinde de mahkum oldu. Baştan aşağı yalan. Hapisten çıkar çıkmaz turnelerini bıraktığı yerden başladı. Rom dünyasında Kuriç ünlü biridir. Neredeyse bir mitozdur. Büyülü güçlere sahip olduğuna inanılır. Onunla konuşmaya yalnız gitmeni öneririm. Belki tek bir gaceye konuşur. İki gace fazladır. Bir saat kadar sonra 6'ya doğru Sofya'ya yaklaşıyorduk. Önce derin çukurlarla çevrili harap mahallelerden geçtik. Sonra da çingenelerin kamp kurup hayatta kalmaya çalıştıkları boş arsaların yanından. Sırılsıklam çadırları alivyonlara kapılıp gidecek gibi görünüyordu. Alay eder gibi doğulu usulü bol kumaş pantolonlar giymiş Romni kızları bu yağmur ve çamur cehenneminin altında çamaşır asıyorlardı. Gizli bakışlarla, kaçamak gülücüklerle Rom halkının güzelliği ve gururu bir kez daha yüreğimi dağılıyordu. Lenin bulvarına sapıp Marcel ve Yeta'yı Naradno Sabranje meydanına bıraktım. Çiftin hemen yakında iki odalı bir dairesi vardı. Marcel, Milan Kuriç'in evini tarife kalktı. Cebinden yıpranmış bir defter çıkarıp koca bir sayfayı şemalarla, kirli yazısıyla doldurmaya girişti. "Yanılman imkansız," diyordu. Beni sokak isimlerine, kestirmelere ve gereksiz ayrıntılara boğarken sonunda Latin harfleriyle Kuriç'in açık adresini yazdı. Marcel ve Yeta beni gara kadar geçirmekte ısrarlıydı. O yüzden ayrıldığımız yerde bu kez saat 8'de buluşmaya karar verdik. Sheraton'a gelip valizimi kapattım. Hesabı kalın leva desteleriyle ödedim. Mesaj gelip gelmediğini sordum. 6:30'da yine sakin Sofya sokaklarındaydım. Bir kez daha Ruski bulvarından geçip General Vladimir'in Zaimov caddesine ulaşmak üzere sola saptım. Işıklı tabelalar yerdeki su birikintilerinde oynaşıyordu. Bir tepenin üstüne çıktım. Öteki yamaçta gerçek bir orman gördüm. "Parkın içinden geçeceksin," demişti Marcel. Balta girmemiş bir ormanda kilometrelerce yol aldım. Grimsi bir bulvar boyunca iç karartıcı siteler gördüm. Sonunda aradığım sokağı buldum. Döndüm, tereddüt ettim. Yolun çukurlarında arabanın altını vurdum. İsimsiz binalar boyunca ilerledim. Doktor 3C numaralı binada oturuyordu. Hiçbir yerde bu numaraya rastlamadım. Elimdeki defteri sokakta yağmurun altında oynayan Rom çocuklarına gösterdim. Kahkahalar atarak tam karşısında durduğum apartmanı gösterdiler. İçeride sıcak daha da arttı. Hava kızartma, lahana ve çöp kokuları yüklüydü. Dip tarafta iki adam asansör kapısını çekiştiriyordu. Kasları ampulün çıplak ışığında parıl parıl terli iki dev. "Doktor Kuriç?" diye sordum. Parmaklarıyla iki yaptılar. Merdivenleri koşarak çıktım. Doktorun levhasını gördüm. Kapının ardından bir cehennem gürültüsü geliyordu. Kapıyı çaldım. Birkaç kere. Kapı açıldı. Müzik kulak zarlarıma saldırdı. Karşımda çok tombul, çok esmer bir kadın duruyordu. Adımı ve Kuriç'in adını tekrarladım. İçeri girmeme izin verdiyse de sarımsak kokularıyla ve bir ayakkabı ordusuyla dolu daracık bir koridorda beni bıraktı. Doksaydılarımı çıkardım. Yüzüm ter içinde beklemeye koyuldum. Kapılar çarptı, gürültü daha da yükseldi. Sonra uzaklaştı. Birkaç saniyede gürültünün arasından Marin ve ailesinin otomobilimde dinledikleri müziği tanıdım. Aynı dövünmeler, klarnet ve akardiyon çılgınlığı. Burada insan sesleri de yarışa katılıyordu. Bir kadın sesi, kısık ve yırtıcı. "Güzel ses, değil mi?" Gözlerimi kısıp gölgeye döndüm. Koridorun ucunda hareketsiz bir adam duruyordu. Doktor Milan Kuriç. Marcel her zamanki hayal dünyasına sadık kalmış, asıl söylemesi gerekeni atlamıştı. Milan Kuriç cüceydi. Minik değil. Parantez içinde boyu 1.50 falan olmalıydı. Ama sakatlığının bütün özelliklerini taşıyan bir cüce. Kafası dev gibi duruyordu. Göğsü de kocaman. Eğri bacakları gölgenin içinden birer kıskaç gibi beliriyordu. Yüzünü göremiyordum. Kuriç tok sesiyle ve kusursuz bir Fransızcasıyla devam etti. Adı Esma, Romların divası. Arnavutluk'ta ilk ayaklanmalar onun konserlerinde başladı. Siz kimsiniz monsieur? Adım Louis Antoch, dedim. Fransızım. Buraya Marcel Magnus'un tavsiyesi üzerine geldim. Bana birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz?
Benimle gelin.
Doktor topukları üzerinde dönüp sola saptı. Gözden kayboldu. Peşinden gittim. Televizyonun bangır bangır bağırdığı uzun bir salondan geçtik. Ekranda köylü kıyafeti giymiş, kızıl saçlı dev bir kadın, müzik kılığına bürünmüş, yaşlı bir akordeoncunun eşliğinde kırmızı ve mavi bir topaç gibi dönüyor, şarkı söylüyordu. Görüntü daha çok iç karartıcıydı ama müzik enfesti. Odadaki Romların çıkardıkları gürültü daha da yüksekti. Abartılı hareketler ve kahkahalar eşliğinde yiyip içiyorlardı. Kadınlar parıltısız, büyük küpeler takmış, simsiyah saçlarını örmüşlerdi. Erkeklerin başındaysa keçeden yapılmış küçük şapkalar vardı. Kuriç'in çalışma odasına girdik. Kapıyı kapattı. Ağır bir perdeyi çekip müzik gürültüsünü hafifletti. Bakışlarımı odanın içinde gezdirdim. Yerdeki halı yıpranmıştı. Mobilyalar ise kartondan yapılmış gibiydi. Bir köşede demirler ve kayışlar takılmış bir yatak vardı. Yatağın yanındaki cam etajer paslanmış ameliyat aleti doluydu. Kısa bir süre kendimi sıra dışı bir kürtajcının, bir çıkıkçının yanında sandım. Hemen ardından da böyle bir şey düşündüğüm için utandım. Kuriç tam da böyle ön yargılar nedeniyle birkaç kez hapse girmişti. Milan Kuriç sadece diğer Romları tedavi eden bir Rom doktordu. "Oturun," dedi. Kol dayama yerleri çatlamış, kırmızı bir koltuğa çöktüm. Kuriç bir anda karşımda ayakta dikildi. Fırsattan yararlanıp onu alabildiğince inceledim. Yüzü hayranlık uyandırıcıydı. Esnek ve düzenli çizgilere sahip güzel bir ağaç kabuğu gibi. Büyük bağ gözlüklerin çerçevelediği kocaman yeşil gözleri vardı. Kuriç erken yaşlanmış, kırklarında biriydi. İnsan esmer cildindeki derin yarıkların izini sürebiliyordu. Gür saçları da metalik bir griydi. Oysa bu ayrıntılar ondan beklenmeyecek bir gücü, bir dinamizmi dışa vuruyordu. Kaslı kolları gömleğinin kumaşını geriyor, yanından bakılınca vücudunun üst kısmının normal boyutlarda olduğu anlaşılıyordu. Milan Kuriç masasının arkasına geçip oturdu. Dışarıda yağmur hızını daha da arttırmıştı. İşe kusursuz Fransızcasını kutlamakla başladım. Eğitimimi Paris'te yaptım, fakültede. St. Peter sokağında. Sustu. Hemen ardından devam etti. Bu kadar kibarlık yeter, Monsieur Antoch. Ne istiyorsunuz? Sizinle Rayko Nikolic, hani geçen Nisan ayında Sliven ormanlarında öldürülen çingene konusunda konuşmaya geldim. Otopsiyi sizin yaptığınızı biliyorum. Size bazı sorular sormak istedim.
Fransız polislerinden misiniz?
Hayır, ama belki de bu cinayetin benim şu anda yürüttüğüm araştırmayla bir ilgisi olabilir diye düşünüyorum. Bana cevap vermek zorunda değilsiniz. Ama bırakın da kendi öykümü anlatayım. Ondan sonra sorduklarımın bir cevap gerektirip gerektirmeyeceğine siz karar verirsiniz.
Sizi dinliyorum.
Maceramı anlattım. Max Böhm'ün bana verdiği değişik görevi, kuş bilimcinin ölümünü, geçmişini çevreleyen sırları, yolumun üzerinde karşılaştığım ilginç ayrıntıları, benim gibi leylekler konusunu araştıran iki Bulgarı sürekli karşıma çıkaran tek dünyayı. Cüce adam konuşmam boyunca gözünü kırpmadı. En sonunda sordu.
Bütün bunların Rayko'nun ölümüyle ne ilgisi var?
Rayko da kuş bilimciydi. Leyleklerin geçişini gözlüyordu. O kuşların bir sır sakladıklarından eminim. Belki de Rayko'nun gözlemleye gözlemleye çözdüğü bir sır. Belki de hayatına mal olan bir sır. Bütün bu söylediklerimin size anlamsız geleceğini biliyorum. Ama siz cesede otopsi yaptınız.
Bana bazı bilgiler verebilirsiniz. 10 günde 3000 kilometre yol yaptım. Yaklaşık 10.000 kilometrem daha var. Bu gece saat 11'de İstanbul trenine binmiş olacağım. Artık Sofya'da bana bir şeyler anlatabilecek tek kişi sizsiniz. Kuriç gözlerini birkaç saniye benden ayırmadı. Sonra bir sigara paketi çıkardı. Bana da ikram etti. Parantez içinde teşekkür ederek reddettim. Etrafa güçlü bir benzin kokusu yayan kocaman bir çakmakla yaktı. Mavimtırak bir duman bizi bir süre ayırdı. Sonra da ilgisiz bir sesle sordu. Hepsi gerçekten bu kadar mı? Boğazımda yükselen öfkeyi hissettim. Hayır, Doktor Kuriç. Bu işte kuşlarla fazla bir ilgisi olmayan, yine de insanı çok sarsan bir rastlantı daha var. Max Böhm kalp nakli yaptırmıştı. Sağlık dosyası ya da kaydı olmayan bir kalp hastası.
İşte şimdi oldu, dedi Kuriç, sigarasının külünü geniş bir kupaya silkerek. Anlaşılan size Rayko'nun kalbinin çalındığı anlatılınca sizde bir organ kaçakçılığı ya da ona benzer bir şey var diye düşündünüz. Ama bakın, palavra, beni iyi dinleyin, Monsieur Antoch. Size yardım etmek istemiyorum. Bir gaceye asla yardım etmem. Ama yapacağım açıklamalar vicdanımı rahatlatacak.
Parantez içinde Kuriç bir çekmece açıp masanın üzerine birbirine zımbalanmış birkaç kağıt bıraktı.
İşte 23 Nisan 1991 günü Sliven Spor Salonu'nda Rayko Nikolic'in cesedi üzerinde 4 saat çalışıp araştırdıktan sonra hazırladığım rapor. Benim yaşımda böylesi bir yardım fazla sayılır. Raporu Bulgarca yazmak için kendimi zorladım. Oysa Romne'de yazabilirdim ya da Esperanto. Kimse okumayacak olduktan sonra Bulgarca bilmiyorsunuz değil mi? Öyleyse kısaca özetleyeyim.
Kağıtları eline aldı, gözlüklerini çıkardı. Gözleri sanki bir büyü etkisiyle yarı yarıya küçüldü.
Önce çerçeveyi çizelim. 23 Nisan sabahı Sliven Getosu'nda her zamanki turnemi yapıyordum. Kosta ve Mermet Nikolic her ikisi de iyi tanıdığım toplayıcılardır. Yanıma geldiler. Rayko'nun cesedini bulmuşlar. Kuzenlerinin bir ayının saldırısına uğradığından emindiler. Ormanın içindeki açıklıkta cesedi gördüğümde gerçeğin hiç de düşündükleri gibi olmadığını hemen anladım. Rayko'nun vücudunu kaplayan korkunç yaralar birbirinden farklı iki belirgin tiptendi. Cesette hayvan ısırıkları vardı ama bu ısırıklar ameliyat aletleriyle gerçekleştirilmiş yaralardan sonraki bir döneme aitti. Üstelik çevrede çok az kan vardı. Yaralarına bakınca Rayko'nun bir al yuvarlar denizinde yüzüyor olması gerekirdi. Oysa durum hiç de öyle değildi. Bir de ceset çırılçıplaktı. Vahşi bir hayvanın kurbanını soymak zahmetine katlanacağını sanmıyorum. Otopsi yapmak için Nikolic'lere cesedi Sliven'e getirmelerini söyledim. Bir hastane aradık ama boşunaydı. Sonunda o spor salonunu bulduk. Orada çalışıp Rayko'nun son saatlerini genel hatlarıyla canlandırma imkanı buldum. İsterseniz bir dinleyin. 23.04.1991 tarihli otopsi raporundan alıntılar. Konu Rayko Nikolic. Erkek. Çıplak. 1963 yılında İskenderun Türkiye'de doğmuş. Muhtemelen ölüm tarihi 22.04.1991. Kalp nahiyesindeki derin yara sonucunda Sliven, Bulgaristan yakınlarında Duru Sular olarak adlandırılan ormanda saat 20-23 arasında. Kuriç bakışlarını kaldırıp ekledi. Cesedin genel durumunu atlıyorum. Yaraların tanımını dinleyin. Vücudun üst yarısı. Dudaklar çevresinde tıkaç izleri dışında yüze dokunulmamış. Kesik bir dil. Parantez içinde kurban dilini koparmak için ısırmış olmalı. Ensede gözle görülür bir morluk ya da çürük yok. Göğsün ön kısmının incelenmesinde köprücük kemiklerinden başlayıp göbeğe kadar inen uzunlamasına ve düz bir yara görülüyor. Ameliyatlarda kullanılan cinsten çok kesici bir aletle gerçekleştirilmiş. Kusursuz bir kesik. Yaranın kenarlarında fazla kan görünmediğinden elektrikli neşter de kullanılmış olabilir. Boyunda, göğsün ön kısmında ve kollarda yine kesici bir aletle yapılmış sayısız yarık görüyoruz. Sağ kol omuz hizasından neredeyse tümüyle kesilmiş.
göğüs, karın boşluğu yarası çevresinde sayısız pençe izi. Öncelikle ayı ya da vaşak pençesi. Sayısız ısırık. Göğüste, omuzlarda, böğürlerde ve kollarda. Çevreleri diş izleriyle dolu, yaklaşık 25 oval var. Ama ceset izlerin alınmasına izin vermeyecek kadar parçalanmış. Sırtta hiçbir şey yok. Omuzlarda ve bileklerde ip izleri. Kuriç durdu. Sigarasından bir nefes çekip devam etti. Göğüs boşluğunun üst bölümünün incelenmesi, yüreğin yerinde olmadığını gösteriyor. Atar ve toplar damarlar alınan kalbin olabildiğince uzağından özenle kesilmiş. Bu, kalbi sarsmamak için kullanılan en klasik yöntemdir. Diğer iç organları yaralanmış. Akciğer, karaciğer, mide, öt kesesi. Muhtemelen vahşi hayvanlarca yarı yarıya yenmiş durumdalar. Cesedin içinde ya da dışında bulunan kurumuş organik lif parçaları iz bulmaya yaramayacak durumda. Göğüs boşluğunda kanama belirtisi yok. Vücudun alt bölümü. Sağ kasık bölgesinde derin yaralar, uyluk damarı meydanda, kamış, cinsel organlar ve kalçaların üst bölümü üzerinde sayısız yarıklar. Kesici alet bu bölgede ısrarla kullanılmak istenmiş gibi. Kamış sadece birkaç doku bağı sayesinde kopmamış görünüyor. Kalçalarda çok sayıda pençe izi. Her iki bacakta da hayvan ısırıkları. Sağ kalçanın iç bölümü diş darbeleriyle parçalanmış. Kalçalarda, dizlerde ve ayak bileklerinde bağ izleri. Kuriç bakışlarını kaldırıp konuştu. İşte otopsinin sonuçları Monsieur Antoine. Birkaç zehir testi yapıp cesedi tamamen temizleyerek aileye iade ettim. Ne olursa olsun hiçbir soruşturmayla sonuçlanmayacak bir Rom cinayeti konusunda yeterince şey biliyordum. Tüm vücudum üşüyor, soluğum kesiliyordu. Kuriç gözlüklerini taktı, yeni bir sigara yaktı. Yüzü dumanın gerisinden dansözler gibi dalgalanıyordu. Bana kalırsa şöyle oldu. Rayko 22 Nisan gecesi ormanın ortasında saldırıya uğradı. Onu bağlayıp susturdular. Sonra göğüs üzerinde uzun bir yarık açtılar. Kalp uzman bir cerrah tarafından kusursuz bir biçimde alındı. Bana göre cinayetin birinci perdesi böyle. Rayko bu dönemde öldü. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu sırada her şey çok sakin yapıldı. Profesyonelce. Katil kalbi sabırla ve ustaca çıkardı. Ondan sonra her şey daha çabuk. Katil, parantez içinde ya da elinde cerrah aleti bulunan bir başkası, cesedin üzerine atılıp boydan boya çizdi. Cinsel organların üzerinde daha fazla durdu. Bıçağıyla doğradı. Kamışın üzerinde bir testere gibi gidip geldi. Bu da katliamın ikinci perdesi. Sonra da orman hayvanları işi bitirdiler. Bu açıdan bakıldığında geceyi yırtıcıların ortasında geçirmiş olmasına rağmen cesedin nispeten iyi durumda kaldığını söylemek gerekir. Bunu da katillerin ameliyattan önce Rayko'nun göğsüne sürdükleri antiseptiklere bağlıyorum. Anlaşılan ilacın kokusu hayvanları birkaç saat boyunca uzakta tutmuş. İşte olayların özeti böyle Monsieur Antoine. Cinayet mahalli konusundaysa her şeyin cesedin bulunduğu yerde, muhtemelen bir brandanın ya da ona benzer bir şeyin üzerinde gerçekleştirildiğini söyleyeceğim. Açıklık çevresinde iz bulunmaması bu varsayımımı doğruluyor. Size bunun şimdiye kadar gördüğüm en korkunç cinayet olduğunu söylemem gereksiz. Nikolişlere gerçeği anlattım. Bilmeleri gerekirdi. Bu vahşet, kanlı bir iz gibi bütün ülkeye yayıldı. Yerel basında okuduğunuzu sandığım safsatalara neden oldu. Benim ekleyeceğim bir yorumum yok. Sadece o kabusu unutmak istiyorum. Bir kapı sesi. Yine çingene sesleri. Karmaşık uğultular, sarımsak kokuları. Turkuazlı kadın elinde bir şişe vodka ve soda şişeleri dolu bir tepsiyle geldi. Tepsiyi koltuğumun yanındaki bir sehpaya koymak için eğildiğinde küpeleri çınladı. İçkiyi reddettim. Bana sidik rengi, sarımtırak bir sıvı ikram etti. Kuriç kendine küçük bir kadeh vodka doldurdu. Gırtlağım bir yangın duvarı kadar kuruydu. Gazozu bir dikişte bitirdim. Kadının kapıyı kapamasını bekleyip sordum. Vahşice işlenen cinayete rağmen bunun Rayko'nun yüreğini çıkarıp almak amaçlı cerrahi bir müdahale olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Hem evet hem de hayır. Evet,
Çünkü cerrahi yöntem ve bir ölçüde asepsi uygulanmışa benziyor. Hayır, çünkü bazı ayrıntılar genel tabloya uymuyor. Her şey ormanda oldu. Oysa bir kalp ameliyatı en katı antiseptik kuralları gerektirir. Böylesi kurallar tabiatın ortasında uygulanamaz. Ama her şeyden önce hastaya anestezi yapılması gerekir. Oysa Rayko kendindeydi.
Ne demek istiyorsunuz?
Kanını aldım. Uyuşturucu izine rastlamadım. Göğüs kafesi kesilmiş. Ameliyat Rayko bilinçliyken gerçekleştirilmiş. Rayko acıdan öldü. Ter damlalarının koltuk altıma aktığını hissettim. Kuriç gözlük camlarının gerisinden kocaman gözlerini bana dikmişti. Sanki son cümlesinin yarattığı etkinin keyfini çıkarıyor gibiydi.
Lütfen doktor, açıklayın.
Kanda anestezi izine rastlamaması dışında belirtiler beni yanıltmıyor. Size kollarda, omuzlarda, bileklerde, kalçalarda ve ayak bileklerinde bağ izlerinden söz etmiştim. Burada kullanılan kauçuktan yapılmış kayışlar öylesine sıkı ki vücut acıdan kıvrandıkça ete gömülüp yara açmış. Ağızdaki tıkaç da özel, çok güçlü bir yapışkan. Ben otopsiyi yaptığımda, yani Rayko'nun ölümünden 18 saat kadar sonra sakalı uzamıştı. Parantez içinde, kıllar ölümünden yaklaşık 3 gün sonrasına kadar uzamaya devam eder. Sadece dudakların çevresi dışında o bölge yeni tıraş edilmiş gibiydi. Neden? Çünkü katiller yapışkan tıkacı çıkarırken yüzün o bölümünde kaba bir epilasyon gerçekleştirdiler. Kısacası vücut kusursuz bir hareketsizliğe ve mutlak bir sessizliğe mahkum edildi. Sanki katiller bu acıdan çıplak elleriyle yararlanmak, hala ürperen organlarına dokunmak istemişler gibi. Size bir de Rayko'nun ağzından bahsetmem gerek. Öylesine korkunç bir acı çekti ki dilini ısırıp kopardı. Dilin parçaları ve gırtlaktan fışkıran kanla kendi kendini boğdu. İşte gerçek bu, Monsieur Antoch. Böylesi bir ameliyat sadece hasta, çılgınlıktan ya da ırkçılıktan sarhoş beyinlerin gerçekleştirebileceği bir kaçıklık, bir canavarlıktır. Israr ettim. Vericinin kendinde olması kalbi işe yaramaz kılar mı? Şunu demek istiyorum. Acı kasılmaları yüreğin fonksiyonlarını yok etmiş olabilir mi?
İnatçısınız Monsieur Antoch. Ama ne kadar çelişkili görülürse de hayır. En aşırı acı bile kalbi yıpratmaz. Bu durumda yürek çok daha hızlı çarpar. Tıkanır ve vücuda kan pompalamaz. Yine de iyi durumda kalır. Burada sadizmin dışında anlaşılmaz olan teknik saçmalık. Bir anestezi gerekli hareketsizliği sağlayacakken neden sıçrayan, kasılan bir vücuda ameliyat etmeli?
Yön değiştirdim. Böylesi bir cinayetin bir Bulgar tarafından işlenebileceğine inanıyor musunuz?
İmkansız.
Ya gazetelerde okuduğum gibi Romlar arası bir hesaplaşma? Kuriç omuz silkti. Aramızda sigara dumanı vardı.
Gülünç, Romlar için gereğinden de incelikli. Tüm Bulgaristan'daki tek Rom doktorum, öte yandan cinayet için bir neden de yok. Rayko'yu tanırdım. Saf bir hayat sürüyordu.
Saf mı?
Rom gibi yaşıyordu. Tam bir Rom'un yaşaması gerektiği gibi. Bizim kültürümüzde günlük yaşam çok katı davranış kuralları, yasalar karışımı tarafından yönetilir. Bu kural ve yasaklar karmaşasında temel kavram saflıktır. Rayko yasalarımıza sadıktı.
Kısacası Rayko'yu öldürmek için bir neden yoktu.
Hiç yoktu.
Tehlikeli bir şey görmüş olamaz mıydı?
Ne görecekti ki? Rayko sadece bitkiler ve kuşlarla ilgilenirdi.
İyi ya.
Leyleklerinizi mi kastediyorsunuz? Palavra. Hiçbir ülkede birkaç kuş için adam öldürülmez. Özellikle de bu şekilde değil.
Kuriç haklıydı. Bu ani şiddet leyleklerle ilgili olamazdı. Biz daha çok Max Böhm'ün fotoğraflarının üzerinde ya da kalbinin esrarında durmalıydık. Cüce doktor elleriyle saçlarını sıvazladı. Gümüşü perçemleri oyuncak bir bebeğin yapay saçlarını andırıyordu. Şakakları terden parıl parıldı. Kadehini boşalttı. Sonra konuşmanın bittiğini belli edercesine usulca masanın üzerine bıraktı. Son bir soru sordum. Tek Dünya ekipleri Nisan ayında bölgede miydiler?
Galiba.
Bu adamların elinde sözünü ettiğiniz aletlerden vardı.
Yanlış yoldasınız Antoh. Tek Dünya'dakiler iyi insanlar. Romlar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Ama onlara fedakarca bağlandılar. Kuşkularınızı dört bir tarafa saçmayın. Hiçbir şey elde edemezsiniz.
Sizin görüşünüz ne? Raiko'nun cinayeti kesinlikle bir sır. Ne bir tanık var, ne de bir iz, ne de cinayet nedeni. Kullanılan yöntemin kusursuzluğu da cabası. Otopsiden sonra en kötüsünü düşündüm. Özellikle de çingeneleri hedef alan ırkçı bir senaryo. Dedim ki, Nazi dönemi geri geldi. Bunu başka cinayetler izleyecek. Ama hayır, Nisan'dan bu yana hiçbir şey olmadı. Ne burada, ne de diğer Balkan ülkelerinde. Biraz rahatladım. Bu cinayeti de kar ve zarar hesabımızı almaya karar verdim. Size iki yüzlü görünüyor olabilirim ama Romların gündelik hayatı konusunda hiçbir fikriniz yok. Geçmişimiz, şimdimiz, geleceğimiz, baskılar, düşmanlık gösterileri ve küçümsemelerden başka bir şey olmadı, olmayacak. Çok dolaştım Antok. Her yerde aynı nefretle, aynı göçmen korkusuyla karşılaştım. Bununla savaşıyorum. Elimden geldiğince halkımın acılarını hafifletmeye çalışıyorum. Çelişki gibi gelebilir ama sakat olmak bana korkunç bir güven verdi. Sizin dünyanızda cüce, farklılığının ağırlığı altında ezilen bir canavardan farksızdır. Oysa ben her şeyden önce Rom'um. Doğumum benim için bir fırsat, ikinci bir şans gibi. Anlayabiliyor musunuz? Farklılığımın savaşı çok daha geniş, daha soylu bir kavgayla güçlendi. Halkımın kavgasıyla. Onun için bırakın yolumda yürüyeyim. Eğer sadistler kurbanlarının bağırsaklarını dökmek istiyorlarsa gacelere saldırsınlar. Kılımı bile kıpırdatmam. Ayağa kalktım. Kuriç bir ayağını yere değdirebilmek için koltuğundan kaydı. Koca göğsüyle önüme düştü. Hala müziğin gümbürdediği koridorda tek bir kelime bile etmeden doksaytlarımı giydim. Vedalaşma zamanı geldiğinde Kuriç boğucu gölgenin içinden birkaç saniye bana baktı.
Tuhaf. Yüzünüz bana tanıdık geliyor. Belki de Fransa'dayken ailenizden birisiyle tanıştım.
Sanmam. Ailem başkentte hiç oturmadı. Üstelik annem ve babam ben 6 yaşındayken öldüler. Başka bir akrabam da yok. Kuriç cevabımı dinlemedi. İri gözleri bir gözetleme kulesi ışıldığı gibi yüzüme dikilmişti. Sonunda kafasını eğip ensesini ovalarken mırıldandı.
Tuhaf bir his.
Elini sıkmamak için kapıyı açtım. Kuriç son noktayı koydu.
İyi şanslar Antok. Ama leyleklerinizi araştırmakla yetinin. İnsanlar ilginize layık değiller. Rom ya da Gace'de olsalar.
15. Bölüm. Saat 9.30'da yanımda Marcel ve Yeta Sofya Garı'ndan girdim. Burada yaldızlı, hareketli, masalımsı bir çeşit sis süzülüyordu. Yukarılarda bir yerlere asılmış akrep ve yel kovanı, yay biçiminde metal bir saat tüm salona hakimdi. İbreleri varış ve kalkışlar boyunca küçük sıçrayışlarla hareket ediyordu. Saatin altında karmaşa. Turistler ellerinde valizleri, endişeli gruplar halinde yürüyorlardı. Giysileri çamurlu ya da yağlı işçiler bomboş gözlerle bakıyorlardı. Renkli eşarplar bağlamış anneler, şortlu ve sandaletli, kılıksız veletlerini sürüklüyorlardı. Haki üniformalı subaylar, kör kötük sarhoş, sendeleyip gülüşüyorlardı. Ama en önemlisi Romlar vardı. Bankların üzerinde uyuyakalmış. Peronlarda kalabalık gruplar halinde. Rayların arasında sosis yiyip vodka içen. Her yanda tarifelere, trenlere, düşlerinin, programlarının ya da işlerinin peşinden seyirtenlere aldırmaz, altın işlemeli eşarplarıyla kadınlar, meşe rengi tenleriyle erkekler, yarı çıplak çocuklar. Sonra öteki ayrıntılar da beliriyordu. Parlak renkler, fötür şapkalar, radyolardan yükselen tiz müzikler, peronlarda satılan yer fıstıkları. Sofya Garı doğunun kapısıydı. Bizans'ın kıpır kıpır dünyası burada başlıyordu. Hamamlar, altın kubbeler, oymalar ve arabeskler.
Yüksek minareler, müezzinlerin sonu gelmez çağrılarıyla İslam burada başlıyordu. Venedik'ten, Belgrad'dan gelip Türkiye'ye varmak için Sofya'dan geçmek gerekiyordu. Büyük dönemeç, Doğu Ekspresi'nin büyük virajı burasıydı. Antoh, Antoh, bir Fransız ailesi için oldukça tuhaf bir isim. Bir Türk kentinin adı, dedi Marcel peşimden koştururken. Yarım yamalak dinleyerek cevap verdim. Geçmişim karanlık. Antoh, Türkiye'ye gittiğine göre oraya, Suriye sınırına kadar bir uzan. Şehrin adı şimdi Antakya. Eski çağlarda Roma ve İskenderiye'den sonra Roma İmparatorluğu'nun üçüncü büyük kenti, dev gibi bir şehirdi. Bugün parıltısından çok şey kaybetti ama hala görülecek çok ilginç yerleri var. Cevap vermedim. Marcel artık insanı sersemletiyordu. İstanbul'a gidecek treni, 18. peronu aradım. Merkez salonunun dışında, garın en sonundaydı. Anahtarları sana vermem gerekiyor, dedim Marcel'e. Arabayı sen teslim edeceksin. Endişelenme, fırsattan faydalanır, Yeta'ya bir Sofya by Night yaptırırım. 18. peron ıssızdı. Tren daha gelmemişti. Bir saatten fazla zamanımız vardı. Yandaki raylarda eski trenler ufkumuzu karartıyordu. Oysa sağ tarafta tozlu vagonların arasında iki kişi gördüm. Bizimle aynı yönde yürümelerine rağmen ellerinde bavulları yoktu. Marcel, Ekim ayında Paris'e geldiğimde görüşürüz, dedi. Sonra da çocuğuyla tek başına bekleyen bir Romney ile konuştu. Kafam kur için anlattıklarıyla dopdoluydu. Bir an önce trene yerleşip duyduklarımı düşünmeye can atıyordum. Tozlu vagonların berisinde yine o iki adamı gördüm. Uzun olanı akrilik elyaftan yapılmış koyu mavi bir eşofman giymişti. Diken diken saçları cam kırıklarına benziyordu. Öteki soluk yüzü üç günlük bir sakalla kaplı, toplu ve kısaydı. Hemen her garda rastlanacak pis suratlı herifler. Marcel hala Romney ile çene çalıyordu. Sonunda bana dönüp açıkladı. Senin kompartmanına binmek istiyor. İlk kez tren yolculuğu yapıyormuş. İstanbul'daki ailesinin yanına gidiyor. Vagonların arasındaki boşluktan bize bakan 50 metre ötesindeki adamlara baktım. Kısa olanı arkasını dönmüştü. Yağmurluğunun içinde bir şeyler arıyor gibiydi. Upuzun bir ter lekesi sırtını karartıyordu. Uzun olanı ateşli gözlerini üzerimize dikmişti. Marcel gülerek devam ediyordu. Dikkat et, Bulgaristan'dan çıkmadan kadına dokunma. Romları bilirsin. Kısa boylusu döndü. Burada durmalıyım, dedim. Çantamı almak için eğildim. Parmaklarımı sapına dolamıştım ki hafif bir patlama duydum. Bir saniye sonra yere kapandığımda kafamı çevirmiş, Marcel diye haykırıyordum. Çok geç, kafası parçalanmıştı. Kan yağmurunun altında yeni bir tak sesi duydum. Yeta'nın tiz çığlığı boşluğu doldurdu. Sesini ilk kez duyuyordum. Birbiri ardına bir, iki, üç, dört boğuk patlama oldu. Yeta'yı boşluğa uçarken gördüm. Nar çiçeği rengi, ipincecik bir ışık her yönü tarıyordu. Lazerli nişangah diye düşünüp asfaltın üzerinde yapış yapış kanların içinde süründüm. Sağa bir göz attım. Romney parmakları kandan simsiyah çocuğunun üzerinde katılıp kalmıştı. Sola bir göz attım. Katiller çelik tekerleklerin arasında beni görebilmek için eğilmiş koşuyorlardı. Yağmurluklu olanın elinde bir hücum tüfeği vardı. Saldırganların ters yönündeki tren çukuruna kaydım. Kayarken Yeta'nın cesedine çarptım. Kırmızı ve pembe bağırsakları ceketinin kıvrımlarında titreşiyordu. Sonra koştum. Topuklarımı raylara vura vura koştum. Çukurdan çıkmaksızın rayların sonuna vardım. Başımı kaldırıp salona baktım. Aynı ilgisiz kalabalık. Yukarıdaki saat 21.55'i gösteriyordu. Çevredekilerin suratlarını süzdükten sonra doğruldum. Kanlı çantama sarılıp dirseklerimle kendime yol açarak kalabalığın arasına karıştım. Sonunda çıkış kapısına vardım. Katiller görünürde yoktu. Otoparka kadar koşup otomobilime daldım. Allah'tan daha anahtarı Marcel'e vermemiştim. Bütün gücümle gaza bastım. Islak asfaltın üzerinde kaydım. Lastiklerim patinaj yaptı. Nereye gideceğimi bilmiyordum ama yine gazı köklemiş uçuyordum. Beynimde birbiri ardına görüntüler patlıyordu. Marcel'in kanlı parçalar halinde dağılan yüzü, Yeta'nın rayların üzerine uçan cesedi, çocuğuna sarılmış Romney, kırmızı, kırmızı, hep kırmızı. Ürpertiler ensemi karıncalandırdığında 5 dakikadan beri yoldaydım. Arkamda peşimden hiç ayrılmayan bir otomobil vardı. Koyu renkli, 4 kapılı. Hızlandım. Önce sağa, sonra da sola saptım. Araba hala peşimdeydi. Farları sönük, baş döndürücü bir hızla ilerliyordu. Sokak lambası otomobilin içini belli belirsiz aydınlattı. Katiller oradaydı. Uzun olanı direksiyonda, elindeki silahı bırakmayan kısası da yanında. Kısa geniş namlulu bir tüfek, kafalarının üzerinde gece görüş dürbünleri vardı. Sola uzun ve ıssız bir caddeye sapıp gaza yüklendim. Peşimdeki de. Direksiyona yapışıp kafamı toparlamaya çalıştım. Aradaki farkı koruyamayacaktım. Zaten katiller de yolun düzlüğünden yararlanmış, yanıma gelerek beni sıkıştırmaya başlamışlardı. Saçlar birbirine değdi, ıslak bir gıcırtıyla sürtündü. Sağa kırdım, öylesine ani kırmıştım ki öteki otomobiller dümdüz devam etti. Hızım 200 kilometreye çıktı. Caddenin kenarındaki sodyum lambaları fırtınanın altında titreşiyordu. Birden bir hemzemin geçit üzerinde havaya fırladım. Arabanın şasisi metal gürültüleri içinde asfalta çarptı. 2 şeritli cadde bir şeride düşmüştü. Uzun farlarımın ışığında bir kavşağa yaklaşmakta olduğumu görüp direksiyonu sağa kırdım. İşte o zaman kapkara bir şimşek yolumu kapadı. Katillerin otomobili yolumu kesiyordu. Kaputun üzerinde kayan ilk kurşunları duydum. Yağmur işime yarıyordu. İlk dik kavşakta sola doğru gerileyip siyah arabanın yanımdan geçtiğini görür görmez karşıya, yokuş aşağı giden yola daldım. Gaza bastım. Yamuk yumuk sokaklar, karanlık kulübeler ve terk edilmiş trenler karışıklığında ilerledikçe hızım arttı. Bu kez karanlık antrepolar bölgesine saptım. Farlarımı söndürdüm. Yoldan ayrılıp şarampole girdim. Sarsıla sarsıla vagonların arasından ilerledim. Sonunda da demir yolunun yanında durdum. Arabadan indim. Yağmur dinmişti. 300 metre ötede terk edilmiş bir antrepo gölgelerin arasında yükseliyordu. Sessiz adımlarla binaya yaklaştım. Camlar kırık, duvarlar delikti. Her yandan koparılmış kablolar sarkıyordu. Buraya uzunca bir süredir insan ayağı değmemişti. Zemin uzun bir gurlamadan, tüy ve dışkıdan yapılmış, yumuşak bir halıdan başka bir şeye benzemiyordu. Binlerce güvercin burayı kendilerine yuva seçmişlerdi. Birkaç adım attım. Sanki gece kırılıyormuş gibi oldu. Kanat çırpan, kulakları tırmalayan binlerce kuş, tüylerle birlikte havaya ekşi bir koku yayıldı. Bir koridora daldım. Rutubetli hava, petrol ve yağ kokusu taşıyordu. Gözlerim karanlığa alışmaya başladı. Sağda camları kırık bir dizi oda vardı. Yerler cam kırıklarıyla kaplıydı. Kırık iskemlelerin, devrik dolapların, parçalanmış telefonların üzerinden atlayarak koridoru geçtim. Bir merdiven gördüm. Kuş dışkılarından oluşmuş beyazımsı bir kubbenin altında basamakları tırmanmaya başladım. Sanki dev bir güvercinin kıç deliğinden giriyormuşum gibi. Birinci katta kocaman bir odaya girdim. Tüm rüzgarlara açık, kesinlikle bomboş, 400 metrekare. Boşluğu bir uçtan diğerine düzenli aralıklarla geçen bir sıra 4 köşe sütun. Yerde gecenin içinde parıldayan korkunç bir cam kırığı kalabalığı. Kulak kabarttım. Ne bir ses ne de bir soluk. Yavaşça yürüdüm. Sonunda ağır zincirlerle kapatılmış demir bir kapıya vardım. Çıkış yolu kalmamıştı. Ama kimse de beni burada aramazdı. Sabahı beklemeye karar verdim. Son sütunun arkasındaki cam kırıklarını temizleyip yerleştim. Vücudum bitkindi ama içimde en ufak bir korku kalmamıştı. Sütunun dibine çömelip bekledim. Biraz sonra da uykuya daldım. Beni uyandıran ezilen cam kırıklarıydı. Gözlerimi açıp saatime baktım. 2:45. Herifler beni ancak 4 saatte bulabilmişlerdi. Arkamda betonun üzerinde gıcırdayan adımlarını dinledim. Anlaşılan arabamı bulmuşlar, ava çıkmış 2 hayvan gibi peşime düşmüşlerdi. Kanat çırpışlar yankılandı. Yukarıda, çok yukarıda yeniden başlayan yağmurun tıpırtıları duyuluyordu. Bir göz attım. Hiçbir şey göremedim. İki katil ne fener ne de başka bir ışık kullanıyordu. Sadece gece görüş dürbünleri. Birden ürperdim. Böylesi aletler bazen ısı dedektörleriyle birlikte kullanılır. Eğer düşündüğüm gibi ise vücudumdan yayılan ısı sütunun arkasında kıpkırmızı bir gölge oluşturacaktı. Arkamdaki kapı kilitliydi. Katiller de tek çıkışı tutmuşlardı. Gıcırtılar düzenli bir şekilde yaklaşıyordu. Önce birkaç adım, sonra bir sessizlik. 10 ya da 15 saniye. Sonra yine birkaç adım. Takipçilerim sütundan sütuna birlikte ilerliyorlardı. Orada olduğumdan kuşkulanmıyorlardı. Fazla gürültü çıkarmadan ama hiçbir özel önlem almaksızın yürüyorlardı. Beni son sütunun ardında bulmaları kaçınılmazdı. Aramızda kaç sütun kalmıştı? 10, 12. Katiller sütunların solundan geçiyorlardı. Gözlerimi perdeleyen ter bulutunu sildim. Yavaşça ayakkabılarımı çıkardım. Sonra da bağcıklarından yararlanarak boynuma astım. Daha da sessiz davranmaya çalışarak gömleğimi çıkardım. Dişlerimle santim santim yırttım. Elde ettiğim şeritlerle ayaklarımı sardım. Adım sesleri yaklaşıyordu. Belden yukarısı çıplak, şaşkın, korkudan ter içindeydim. Sütunun arkasından bir göz attım. Sonra da sağa doğru sıçrayıp bir sonraki sütunun ardına sindim. Ayağımı sadece bir kez yere değdirmiş, pamuklu tabanlarımla cam kırıklarını dağıtmamıştım. Ne bir ses, ne bir nefes. Karşıdan yine ezilen cam kırıkları duyuldu. O zaman hemen bir sonraki sütunun ardına kaydım. Aramızda 5 ya da 6 sütun kalmıştı. Onları yine duydum. Bir sonraki sütunun arkasına sıçradım. Planım basitti. Birkaç saniye sonra katillerle aynı sütunun iki yanında olacaktık. Onlar soldan geçerken benim sağdan ilerlemem gerekecekti. Mantıksız, neredeyse çocuksu bir plan. Yine de yapabileceğim tek şey buydu. Usulca eğildim. İki parmağımla yerden üzerinde bir cam kırığı bulunan bir alçı parçası aldım. Art arda 3 sütun geçtim. Bir soluk sesi duyup dondum. Buradaydılar. Sütunun öteki yanında. 10 saniye kadar bekledim. Sonra ilk adım sesiyle birlikte sağa geçtim. Alev alev yanan sırtımı sütuna yasladım. Şaşkınlık yüreğimi doldurdu. Karşımda elinde madeni bir parıltı, eşofmanlı dev duruyordu. Ne olduğunu anlayıncaya kadar bir saniye geçti. Bir sonraki saniyede elimdeki cam kırığı gırtlağına saplanmıştı bile. Kan fışkırdı. Sıkılı parmaklarımın arasında köpürdü. Silahımı bıraktım, kollarımı açtım. Hantalca düşen cesedi karşıladım. Dizlerimin üzerinde döndüm, sonra da koca devi sırtıma aldım. Bu korkunç hareket sanki durmadan akan kanla yağlanmış gibi kolay oldu. Ellerim yerde, dizlerimin üzerine çöktüm. Yanık ve hissiz avuçlarım hiçbir acı duymaksızın cam kırıklarının üzerine abanmıştı. Sakatlığım ilk kez hayatımı kurtarıyordu. Sırtımdaki ceset hala yakıcı kanını boşaltıyordu. Gözlerim fal taşı gibi, gırtlağım sessiz bir çığlığa açık. Hiçbir şeyden kuşkulanmadan ilerleyen öteki katili duyuyordum. Sırtımdaki hareketsiz kütleyi sessizce omuzlarımdan kaydırdım. Sonra da korku kadar hafif koşmaya başladım. Katilin silahının ne olduğunu anlayabilmem için güvercin dışkısından bembeyaz merdivenlere ulaşmam gerekti. Adamın kemerindeki elektrik bataryasına bağlı yüksek frekansla çalışan bir neşter. Arabaya kadar koştum. Hemen motoru çalıştırdım. Asfaltı bulana dek ıslak çalılıkların arasından geçtim. Karanlık sokaklarda, tek yönlü yollarda geçirdiğim yarım saatten sonra otoyola İstanbul yönüne saptım. Karanlığa karşı uzunca bir zaman açık farlarımın güçlü ışığında bazen 200 kilometreye kadar çıkarak yol aldım. Biraz sonra sınıra yaklaştım. Yüzüm kıpkırmızı, parmaklarım kandan yapış yapış olmalıydı. Durdum. Dikiz aynasında göz kapaklarımın üstündeki kurumuş kan lekelerini, saçlarımın birbirine yapışmış olduğunu gördüm. Ötekinin kanından. Ellerim titremeye başladı. Titreme kollarıma, çeneme sıçradı. Arabadan indim. Yağmur şiddetini arttırmıştı. Üzerimdekileri çıkarıp sağanağın altında çırılçıplak ve dimdik durdum. Topuklarımı saran çamurun serinliğini hissettim. Damlaların altında yıkanarak, işlediğim cinayetin izlerinden arınarak öylece 5-10 dakika dikildim. Sonra arabama döndüm. Kuru çamaşırlar bulup giydim. Yaralarım derin değildi. Ecza çantamdan sargı bezleri, plasterler buldum.
avuç içlerimi dezenfekte ettikten sonra sardım. Vizemdeki 48 saatlik izni aşmış olmama rağmen sınırda hiçbir sorunla karşılaşmadım. Sonra yine yola koyuldum. Şafak söküyordu. Yolun kenarındaki işaret İstanbul'a 80 kilometre kaldığını gösteriyordu. Yavaşladım. 45 dakika kadar sonra kentin dış mahallelerine yaklaşıyor, bir yandan da notlarımda belirli bir nokta arıyordum. Haritam açıktı. Paris'teyken telefon konuşmaları ve araştırmalar sonucunda o stratejik noktayı belirlemiştim. Neyse, biraz sonra Boğaziçi'ne hakim, büyük ve küçük Çamlıca tepelerine ulaştım. Bu yükseklikten bakılınca Boğaz yapış yapış ve hareketsiz, külden bir deve benziyordu. Uzakta İstanbul, minareleri gergin, kubbeleri huzurlu, sislerin arasında beliriyordu. Durdum. Saat 6:30'du. Geniş sessizlik sevdiğim ayrıntılarla doluydu. Kuş sesleri, uzaktan koyun melemeleri, titreşen otlarda rüzgar hışırtısı. Güneşin yaldızı suları aleve vermeye başladı. Ellerimde dürbün, gözlerimi ufka diktim. Tek bir kuş bile yoktu, ne de bir gölge. Böylece bir saat geçti. Birden yüksekte, çok yüksekte bir bulut belirdi. Kalabalık, hareketli. Bazen siyah, bazen de beyaz. Onlardı. Bin leyleklik bir sürü boğazı geçmeye hazırlanıyordu. Daha önce hiç böylesi bir manzara izlememiştim. Aynı güçle, aynı tutkuyla harekete geçmiş, gagaları gergin, görkemli ve kanatlı bir raks. Köpükleri tüyden, tek gücü saf rüzgardan oluşmuş, geniş ve hafif bir dalga. Leylekler gözlerimin önünde, kusursuz bir göğün üzerinde daha da yükseldi. Neredeyse görülmeyecek olana dek. Sonra birden boğazı açtılar. Almanya'dan havalanan, güdülerinden başka rehberi olmayan o yavruları düşündüm. Hayatlarında ilk kez deniz karşısında zafer kazanıyorlardı. Birden dürbünümü indirip boğazın sularına doğrulttum. Hayatımda ilk kez birini öldürmüştüm.